İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Şeytanın enaniyeti. Allah Hazreti Adem'den önce melekleri ve cinleri yaratmıştır. Sonra ilk insan olan Hazreti Adem'i yaratmış ve meleklere ona secde etmelerini emretmiştir. Melekler Allah'ın emrine gönülden itaat ederek Hazreti Adem'e secde etmişlerdir. Ancak meleklerin arasında bulunan ve cinlerden olan İblis Allah'ın bu emrine baş kaldırmıştır. Çünkü kendisinin Hazreti Adem'den daha üstün olduğuna inanmaktadır. Bu kibiri yüzünden Allah ona şöyle seslenmiştir. Ey İblis! İki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi? Yoksa yüksekte olanlardan mı oldun? İblisin bu soruya verdiği cevap, Zat suresinin 76. ayetinde şöyle bildirilir. Ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. Allah'ın emrine karşı böyle bir itaatsizliğe cüret eden İblis, Allah tarafından lanetlenmiş ve kendisi için ebedi cehennem azabı takdir edilmiştir. İblisin Allah'a isyan etmesine yol açan nedense kibiri ya da diğer bir deyişle büyüklenmesidir. İblisteki bu büyüklenme hissini doğuran sebep, o ana kadar nefsinde gizlediği bir özelliktir. Enaniyet. Enaniyet terimi ben anlamına gelen ene kelimesinden türemiştir. Kişinin kendisine müstakil bir benlik vermesi, hem kendi varlığını hem de etrafındakilerin varlığını Allah'tan bağımsız görmesi demektir. Kibir ise enaniyetin dışa vurumlarından biridir. Bir insan dünyayı bir kez ben merkezli görmeye başlarsa, kısa sürede Allah'ın kendisine verdiği imkanları ve özellikleri kendisine ait zannedip bir büyüklenme psikolojisi içine girer. Her zaman ve her durumda kendisini en ön planda, en üstün konumda görmeye ve göstermeye başlar. Böyle sapkın bir psikolojiye sahip kişi, Kur'an'a göre kendisine ilahlık vasfı veriyor demektir. İşte iblisin taşıdığı mantık da budur. Hazreti Adem'e secde etme emriyle karşı karşıya kalınca enaniyeti ortaya çıkmış ve onun sonsuz azaba mahkum olmasına sebep olmuştur. Bu durum enaniyetin insan için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu göstermeye yeterlidir. Enaniyet, şeytanın en temel karakter özelliğidir. Dolayısıyla enaniyet ve ondan kaynaklanan kibir tüm sapkınlıkların kaynağı, tüm azgınlıkların kökenidir. Bu özellikler tarih boyunca milyonlarca insanı ateşe götürdüğü gibi, bugün de sayısız insanı iblisin yoluna çekmektedir. Peki insan nelerden dolayı büyüklenir? Yani enaniyetin sebepleri nelerdir? Öncelikle enaniyetli kişi kendisini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görür ve sahip olduğu bazı özelliklerin kendinden kaynaklandığını zanneder. Halbuki insan çok az düşünse bu dünyaya kendi isteğiyle gelmediğini, ne kadar kalacağını bilmediğini, sahip olduğu fiziksel özelliklerin kendi seçimiyle kendisine verilmediğini rahatlıkla görür. kendi bedeni de dahil olmak üzere sahip olduğu her şeyin geçici olduğunu ve sonunda yok olacağını anlar. Bütün bunlar, bu kişinin tümüyle aciz olduğunun, hiçbir şeyin, hatta en çok sahiplendiği şeylerin bile gerçekte kendisine ait ve kendi kontrolü dahilinde olmadığının en açık delilleridir. Biraz daha derin düşününce bu deliller çoğaltılabilir. Bütün bu gerçekler karşısında insanın enaniyet yapmasının ne kadar gülünç ve acınacak bir tavır olacağı ortadadır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu kadar açık gerçekleri bile kavrayamayacak ya da unutacak bir bilinçsizlik içinde yaşarlar. Dolayısıyla az veya çok enaniyet yapmayan bir kimseye rastlamak oldukça zordur. Enaniyete sebep olan unsurlar çok çeşitlidir. Kimi insanın hiç önemsemediği bir konu, bir diğeri için en önemli büyüklenme nedeni olabilir. Ama genel olarak büyüklenmeye sebep olan hususlar pek çok kişide benzerdir. Bunlar kişinin sahip olduğu maddi, fiziki veya zihinsel imkan ve vasıflardan kaynaklanır. Elbette ki bu özellikler kendi içlerinde de detaylandırılarak çoğaltılabilir. Kişinin yaşadığı ortama ve bulunduğu çevreye göre enaniyet yapacağı başka sebepler de çıkabilir. Ancak esas olarak etrafındaki kişilerde enaniyetin kaynağını araştıran herkes, saydığımız özelliklerden bir veya birkaçına mutlaka rastlar. Ama enaniyet yapan her insan önce şunu düşünmelidir. Ne kadar güzel, ne kadar zengin, ne kadar zeki olursa olsun tüm bunlar geçicidir. Belki 50 sene, belki 80 sene, en fazlaysa 100 sene. Dünyanın en zengin insanı da, en güzel kadını da bunun üstünde bir ömre sahip değildir. Eninde sonunda kaçmakta olduğu ölüm kendisini yakalar ve övündüğü tüm özelliklerini elinden alır. Ayrıca unutmamak gerekir ki hiç kimsenin yaşamı boyunca istediği her şeye sahip olabileceği, sonra da bunları hiç kaybetmeyeceği gibi bir garantisi yoktur. Kendisinde var olduğu için büyüklendiği tüm maddi imkanları her an elinden çıkabilir. Çevremizde bunun örneklerini sık sık görürüz. Kur'an'da da dünya hayatının gerçek yüzü herkesin öğüt alıp anlayabileceği şekilde bildirilir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin, ekincilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyuverir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Hadid Suresi 20. Aslında büyüklenme ve gurura sebep olan bu özelliklerin hepsi Allah'ın insanlara şükretmeleri için verdiği nimetlerdir. Ancak insan bu özelliklerin veriliş amacını düşünmediğinde enaniyeti artar ve sahip olduğu özelliklerin kendisinden olduğunu zannetmeye başlar. Nitekim tarih boyunca en azgın ve enaniyetli kişilere baktığımızda büyük bir çoğunluğunun güç ve zenginlik sahibi olduklarını görürüz. Bunlar ellerine geçen imkanlar nedeniyle inkara sapmışlar ve kendilerini büyük görerek çevrelerindeki insanlara da zulmetmişlerdir. Oysa mal ve güçleriyle büyüklenen bu kişilerin kavrayamadıkları çok önemli bir gerçek vardır. Zengin olsun, fakir olsun, her insan eninde sonunda ölüp toprağın altına gömülecektir. Para ve malsa kişi öldüğü anda anlamını yitirecek ve dünyada kalacaktır. İnsanın önünde kendisini bekleyen sonsuz ahiret hayatı ise devam edecektir. Dünyada elde ettiği servetin, eğer Allah yolunda kullanmadıysa sonsuz hayatında bir faydasını da göremeyecektir. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir. Dünyada servetiyle övülen insan, yeri geldiğinde gözle görülemeyecek kadar küçük bir virüse dahi kolaylıkla yenilebilir. En önemlisi de tek bir mikroba karşı düştüğü acizlikten, dünya kadar malı olsa dahi sıyrılamaz. Hatta dünyayla beraber bir o kadar daha malı olsa ölümden asla kaçamaz. Ama enaniyetli insanlar bu acizliklerini göremez daha doğrusu görmek istemezler. Sahip oldukları özelliklerle kendilerinde üstünlük görür ve bunlarla bir kişilik kazandıklarını düşünürler. Oysa malın ve zenginliğin getirdiği şahsiyet, gerçek şahsiyet değildir. Zira bunlar elden çıktığında veya aynı özelliklerin daha fazlasına sahip biriyle karşılaşıldığında bu güven ve şahsiyet birden yok olur. Kişi bunların varlığıyla kendine güven duyup şahsiyet kazanıyorsa, bunların olmadığı veya az olduğu şartlarda da doğal olarak ezik ve güvensiz olur. Oysa Allah'a iman eden, ona güvenip dayanan bir kişi istediği kadar maddi kayba uğrasın, şahsiyetinde hiçbir değişme görülmez. Çünkü gücün yegane kaynağı Allah'tır. Kişinin kendine güvenini sağlayan tek geçerli sebep, imanından kaynaklanan Allah'a güvenidir. Her işinde Allah'a dayanıp güvenen bir insan çok güçlü demektir. Allah dilemedikçe iman eden kişiye hiçbir zarar gelmeyeceği gibi, bir şeyin olması için de Allah'ın ol demesi yeterlidir. Aciz ve muhtaç olan insanoğlu için Allah'ın dostluğundan daha büyük bir güç yoktur. Dolayısıyla mümin için maldan veya başka imkan ve özelliklerden kaynaklanan bir şahsiyet söz konusu olmaz. İman eden bir insan, sahip olduğu her şeyi ancak Allah'ın nimeti ve onun yolunda kullanması gereken imkanlar olarak değerlendirir. Allah kimi insanı doğuştan varlıklı kılar, kimini ise ömrü boyunca fakirlikle denemeden geçirir. Bu, dünyada yaşanan imtihan ortamının bir gereğidir. Ve bir insanın Allah'ın verdiği nimetlerden ötürü büyüklenmesi akılsızlıktır. Zira Allah, insanlar arasında dilediğine daha fazla, dilediğine de daha az verir. Bu da bir ayette şöyle ifade edilir. Allah rızkı dilediğine genişletir, yayar ve daraltır da. Onlarsa dünya hayatına sevindiler. Oysa ki dünya hayatı, ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Rad Suresi 26. Bu durumda dünya hayatında bu tuzağa düşmemek ve malı Allah'a karşı büyüklenme vesilesi olarak değil, şükretmek için kullanmak gerekmektedir. Çünkü kıyamet günü malların da çocukların da yok olup gideceği zorlu bir gündür. Her şeyin darmadağın olacağı o din günü hem bunlardan hiçbir eser kalmayacak hem de Allah'a karşı işlenen her suçun hesabı verilecektir. Güzellik de insanın azmasına ve kibirlenmesine yol açan sebeplerden biridir. Pek çok insan, dünya hayatının bu en geçici, en çabuk bozulan süsüne aldanır. Oysa güzellik, her şeyden önce kişinin kendi çabasıyla elde edemediği, ancak Allah tarafından verilen ve her an alınabilecek bir vasıftır. Herkes bilir ki, güzelliğin kaybedilmesi çok kolaydır. Yüzde meydana gelebilecek bir yara, yanık ya da vücuttaki bir organın kaybı, güzelliğin bozulması için yeterlidir. Bu da toplum içinde çok sık rastladığımız bir durumdur. Öyle ki hiç kimse bu tehlikeyi kendinden uzak göremez. Bu tehlikelerin hiçbiri insanın başına gelmese bile güzelliğin kendisinden asla kaçamayacağı acımasız bir düşmanı vardır. Yaşlanma. Dünyanın en güzel insanı dahi gün geçtikçe yaşlanır ve bir süre sonra eski güzelliğinden eser kalmaz. Toplum tarafından tanınan ünlü kişiler bu konuda büyük bir ibret teşkil ederler. Bunlar bir dönem için herkesin hayran olduğu, özendiği ve yerlerinde olmak için can attığı insanlardır. Ancak zaman içinde onlar da Allah'ın takdirine karşı koyamaz ve yaşlanmaktan kurtulamazlar. güzellikten ve gençlikten kaynaklanan enaniyetin gereksizliğini anlamak için bu örnekler yeterlidir. Ancak çok güzel bir insanın ölümden sonraki ilk 10 günde alacağı hali düşünmek de enaniyetin yok edilmesi için son derece faydalı bir yöntemdir. Beden toprağın altına konduktan sonra hızlı bir parçalanma sürecine girer. Mikroplar faaliyete geçer, karında toplanan gazlar cesedi şişirir ve bedeni tanınmaz hale getirir. Gazın diyaframa yaptığı basınçtan dolayı ağızdan ve burundan kanlı köpükler gelmeye başlar. Hem dışta hem de iç organlarda çürüme oluşur ve etrafa tahammül edilemeyecek derecede kötü kokular yayılır. Beyin tamamen çürür, kemikler bağlantılarından ayrılır ve iskelet dağılmaya başlar. Sadece kemikler kalıncaya kadar bu hal devam eder. Her ne kadar düşünmek istemese de bu anlatılanlar her insanın başına gelecek şeylerdir. Kişi eğer güzelliğin kendisine ait olduğunu sanıyorsa, arta kalan bu çürümüş bedeni de sahiplenmelidir. Ancak dünyanın en güzel insanı dahi bundan şiddetle kaçınacaktır. Çünkü bu çürümüş bedenle insanlara gösteriş yapamayacağı, Rabbine karşı büyüklenemeyeceği açıktır. Konunun bir başka yönü daha vardır. Bazı kişiler iddialı bir güzelliğe sahip olamadıklarından dolayı ezikliğe kapılırlar. Aslında bu da enaniyetin başka bir türüdür. Bu durumdaki kişi bedenini sahiplenir, güzelliğin kendisinden kaynaklandığını zanneder ve kendisine verilmemiş olan bu özelliği bir eksiklik olarak görür. Ancak bu son derece yanlış bir mantıktır. Doğru olansa Allah'a inanıp güvenen insanların mantığıdır. Müminler Allah'ın verdiğine razı olurlar ve fiziki özelliklerini ne eziklik ne de enaniyet konusu yaparlar. Bedenin sahibinin Allah olduğunu bilirler. Bununla denendiklerinin de farkındadırlar. Önemli olan insanın ruhudur. Allah'a olan samimi yakınlığıdır. Güzelliğin Allah tarafından verildiğini bilip ona şükretmek ve tevazulu olmak en ideal tavırdır. Kaldı ki sahip olduklarıyla şımarmayan, böbürlenmeyen ve her şeyin sahibinin Allah olduğunun farkında olan bir kişiye Allah kendi katından bir heybet, sevimlilik ve nur verebilir. Böylece o kişi üzerinde fiziki anlamda güzel sayılan pek çok insandan çok daha etkileyici bir hal oluşturabilir. Bu da Allah'ın samimi kullarına bir lütfudur. Mevki sahibi olmak ve bunun getirdiği itibar da dünya hayatının denemelerinden biridir. Bundan dolayı insanın kendisini üstün görmesi ve kibirlenmesi de son derece boş ve anlamsızdır. Çünkü tarih, mevki sahibi olup yükselen ve çok büyük bir güce sahipken bir anda bunların hepsini kaybeden insanların örnekleriyle doludur. Herkes kendi çevresinde bu tür örneklere şahit olmuştur. Bunları gördükleri halde mevkiden, makamdan ya da meslekten dolayı kibirlenenler farkına varamadıkları bir akılsızlık içindedirler. Çünkü makam veya itibar dünyada kazanılan, dünyada kalacak olan ve üstelik de sadece belirli insanlar tarafından takdir gören özelliklerdir. Örneğin zengin bir adama ancak yanında çalıştığı kişiler itibar eder. Ya da bir devlet adamı ancak ülkesindeki insanlar tarafından takdir görür. Eğer ünlü bir sanatçıysa ancak eğlendirebildiği kişileri hoşnut edebilir. Dünya üzerinde asla değişmeyen tek gerçekse şudur. İster mevki sahibi olsun, ister sıradan biri, ister kral olsun, ister çoban, öldükten sonra herkes aynı toprağın altına girecektir. Dünyaya yönelik olarak kazandıkları hiçbir şeyin onlara bir faydası olmayacaktır. Her insan toprağın altında kemikleriyle kala kalacaktır. Böyle bir ortamda kimsenin mevkisine, mesleğine, gücüne veya güzelliğine bakılmayacak, sadece dünyada Allah'ın istediği şekilde yaşayıp yaşamadığı sorulacaktır. Herkesin sonsuz yaşamdaki konumu da dünyadaki tavırlarına, Rabbine gönülden boyun eğici olup olmadığına göre belirlenecektir. Şu ana kadar sayılan belli başlı maddeler dışında küçük küçük özelliklerle büyüklüğe kapılan ve üstünlük iddiasında bulunan insanlar da vardır. Örneğin saçlarının güzelliği, boyunun uzunluğu, arabası, kıyafeti, teknik konulardan iyi anlıyor olması, güzel bir sese sahip olması, mevki sahibi dostlarının bulunması gibi basit konular birçok insan için büyüklenme sebebi olabilir. Ancak bu tavırların ne derece basit ve anlamsız olduğu elbette akıl sahibi insanlar tarafından anlaşılır. Akıl sahibi kişiler olarak hayatlarını tevazu üzerine kuran peygamberler ve müminler bizlere en güzel örnekleri oluşturmaktadır. Örneğin Hazreti Süleyman çok zengin ve güçlüdür. Ama bunu sadece Allah rızası için kullanmıştır. Aynı şekilde Zülkarneyn de kavimler üzerindeki hakimiyetini Allah'ın dinine hizmet etmek için bir araç olarak görmüştür. Hazreti Davud ise bulunduğu makamda Allah'ın rızasına uygun davranmaya ve adaletli olmaya çok titizlik göstermiştir. Allah'ın hoşnut olduğu model bellidir. Bir takım özelliklere sahip olan kişiler bilmelidirler ki bunların hepsi Allah tarafından onlara verilmiştir ve kendileri böylece denenmektedir. Ahirette de hepsinden tek tek hesaba çekileceklerdir. Bunu kavrayamayıp Allah'a karşı büyüklenen kişilerin ruh hallerinden bahseden bir ayet şöyledir. O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Veled suresi 5-7. Tüm bunları dinlerken yapılacak en iyi şey, insanın bu anlatılanları kendi üzerine alarak düşünmesidir. Çünkü insanın nefsi büyüklenmeye çok eğilimlidir. Kendine büyüklenecek bir konu bulmakta zorlanmaz. Nefis için zeka, kültür, meslek, ev, araba, alınan eğitim, kaş, göz veya bunlar gibi enaniyeti yapılabilecek çok fazla detay vardır. Bunların her biri kendi işlerinde daha da detaylandırılabilir. Önemli olan Allah'ın dünya hayatının geçici süsü olarak tanıttığı bu detayların hiçbirine kapılmamaktır. Enaniyetli bir karakterin insanı hem dünyada hem de ahirette küçük düşüreceği unutulmaması gereken en önemli noktadır. Enaniyetli insanlar hem hırslı olmaları hem de prestij peşinde koşmalarıyla dikkat çekerler. Bulundukları ortamda her zaman en seçkin, en farklı, en güçlü, en üstün, en dikkat çeken kişi olmak isterler. Enaniyet yaptıkları özelliklerine, örneğin güzelliklerine, mallarına, mülklerine, zekalarına veya mevkilerine çok güvenirler. Üstelik ellerindekini sonsuza kadar kaybetmeyeceklerini zannederler. Kendi akıllarından ve bozuk mantık örgülerinden şüphe dahi etmezler. Birçok insan onlardaki bu büyük eksikliği fark ettiği halde kendileri bunu göremeyerek mükemmel olduklarını zannederler. İşte bu kibirli insanlar aslında içinde bulundukları kavrayış eksikliğinden dolayı farkına dahi varamadıkları bir acizlik içindedirler. Hepsinin enaniyet yaptığı konu, sahip oldukları özelliklere göre değişiklik gösterse de yaşadıkları ruh halinin bazı ortak noktaları vardır. Örneğin tevazulu bir insanın açık, dışa dönük, samimi ve ferah bir hali varken enaniyetli kişilerde karanlık ve bozuk bir ruh hali vardır. Bu kişilerin iç dünyası stresli, korkularla kaplı, ince hesapların yapıldığı, kafanın küçük küçük içten pazarlıklarla dolu olduğu zifiri karanlık bir dünyadır. Onlardan güzel bir mimik, sevgi alameti, takdir görmek veya teşvik edici bir söz duymak neredeyse mümkün değildir. Bu kişilerin bütün hareketleri ve düşünceleri insanların gözünde değer kazanıp üstün olmaya ayarlıdır. Bu yüzden de hata yapmaktan çok korkarlar. hata yapınca küçük düşeceklerini, insanların gözünde değer kaybedeceklerini düşünürler. Sürekli olarak her konuda kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar. Enaniyetli bir insanın ruh hali, bakışlarından ve konuşma tarzından rahatlıkla anlaşılabilir. Bu tip kişiler ya kendilerini alenen çok överler ya da övünmelerini sağlayacak ortamlar oluştururlar. Böyle insanlar en çok kendilerini severler. Bu nedenle de gerçek sevgiyi asla yaşayamazlar. En fazla belli bir noktaya kadar sevginin taklidini yapabilirler. Başkalarına sevgi göstermek çok ağırlarına gider. Hep sevilen, ilgilenilen kişi olmak isterler. Sevmeyi veya sevgi göstermeyi bir nevi zayıflık olarak görürler. İçlerindeki kibirden dolayı sevme yetenekleri gelişmemiştir. Çünkü bir insanı sevebilmek için o kişideki güzel yönleri görebilmek gerekir. Ancak kibirli insanlar bunları görmek istemezler. Çünkü onların gözünde en üstün olan kişi hep kendileridir. Bu nedenle başkalarının sahip olduğu güzelliği, zekayı, aklı veya malı kıskanırlar. Eğer bulundukları ortamda kendilerinden daha iyi özelliklere sahip bir kişi varsa hemen oradan uzaklaşmak isterler. Kıskançlıklarından dolayı diğer insanlarla sürekli bir geçimsizlik ve anlaşmazlık içindedirler. Bu şekilde davranışlar sergileyen enaniyetli kişiler aslında çok büyük kayıptadırlar. Allah'ın insanlara verdiği önemli bir nimet olan sevgiyi böylelikle ellerinden kaçırmakta ve gerçek sevgiyi hayatları boyunca hiçbir şekilde yaşayamamaktadırlar. Bu tip insanlar sevmeyi beceremedikleri gibi zeki ve güzel olsalar bile kimse tarafından gerçek anlamda sevilmezler. Çıkar ilişkileri sebebiyle yanlarında bir takım insanlar bulunabilir. Çoğunluksa böyle insanları aralarına almak istemez. Sevecenlik, yakınlık, samimiyet ve tevazu olmayınca sahip olduğu imkanlar ne olursa olsun herkesin bu kişilerden kaçması doğaldır. Enaniyetin insanlara fiziksel yönde de olumsuz yönde etkileri vardır. Örneğin kişinin sürekli olarak dış dünyaya karşı temkinli davranması bir müddet sonra yoğun bir stres meydana getirir. Hata yapma, eleştiri alma, küçük düşme, prestij kaybetme, ön plana çıkma, üstün olma, enaniyetini yaptığı şeyleri kaybetme gibi kaygılar kişiyi çok yorar. Bu da stresin meydana gelmesi için ideal bir ortam oluşturur. Dolayısıyla enaniyetli bir insanın yüz ifadesi ve hali, tevazulu, tevekküllü bir insanınkinden çok farklıdır. Stres yüzünden enaniyetli kişiler, çevreye verdikleri zarardan çok daha fazlasını kendi bedenlerine verirler. Ama çoğunlukla bu durumun farkına varamazlar. Dışarıya karşı hep en iyi ve üstün görünmek istedikleri için kafalarında büyük bir baskı vardır. Bunun belirtilerini tüm vücutlarında görmek mümkün olur. Ruhlarındaki huzursuzluk bedenlerinde çeşitli tepkilerle ortaya çıkar. Örneğin saçları zor uzar, mat ve cansız olur. Ciltleri parlaklığını yitirmiştir. Kuru ve yaşlanmaya müsaittir. Yaşlılık etkileri çok fazla görülür. Ani kırışmalar olabilir. Ağızda kuruluk olur. Gözlerinin canlılığı gitmiştir. Bakışları donuk olur. Yüz kaslarının kasıldığı, doğal olmadığı çok rahat anlaşılır. Diğer yandan enaniyetli kişi de konuşma bozukluğu dikkati çeker. Rahat, akıcı ve samimi konuşamaz. Bu tür insanlar kendi akıllarını beğendikleri için mantık örgüleri çok bozuk olur. Samimi ya da hikmetli konuşmak yerine kusurlarını örtecek şekilde süslü ve güzel konuşma yapma peşindedirler. Hatalarının ortaya çıkmasını engelleme ya da insanların hoşnutluğunu kazanma amacıyla konuşurlar. Bu yüzden de kurdukları cümleler hem akılsızca olur hem de dürüst olmadıkları rahatça anlaşılır. Enaniyetin kişinin fiziksel görünümü ve tavırları üzerinde yaptığı bu etkiler iç organlarında da hasara yol açar. Kibirden kaynaklanan yoğun stres etkisini yavaş yavaş gösterir. Ama sonunda önemli problemlere yol açar. Bilindiği gibi stresin birçok hastalığa sebep olduğu uzmanlar tarafından da hemfikir olunan bir gerçektir. En çok görülen sonucu baş ağrısı, mide ağrıları, sindirim bozuklukları şeklindedir. Diğer iç organlarda da bu ve benzeri birçok hasar meydana gelir. Unutmamak gerekir ki sayılan tüm bu etkiler ancak dikkatli gözle değerlendirilirse görülebilir. Bu kişilere sorulsa onlar bu belirtileri reddedebilir ya da başka açıklamalar getirebilirler. Ama kibirli bir kişiyle Allah'a teslimiyetli biri kıyaslandığında anlatılan bu fiziksel ve ruhsal farklılık hemen göze çarpar. Özellikle yaş ilerledikçe bu fark inkar edilemez hale gelir. Enaniyetli insan bu şekilde en büyük zararı aslında kendine vermiş olur. Hem ruhsal hem de bedensel bir çöküntü yaşar. Oysa müminler, Allah'a dayanıp güvenmenin ve kadere teslimiyetin getirdiği ruh haliyle son derece neşeli, rahat ve huzurlu bir hayat sürerler. Doğal yaşlanma belirtileri elbette onlarda da görülür. Ama bu belirtiler, enaniyetin getirdiği stresin ve karanlık ruh halinin etkisiyle meydana gelen çöküntüden çok farklıdır. Böylece, ahirette sonsuz cennetle müjdelenen müminler, dünyada da rahat ve huzur içinde bir hayat sürdürürler. Kur'an'da Allah'a karşı olan kibiri ve büyüklenmesi dolayısıyla ismi geçen kişilerden biri Firavun'dur. Firavun'un Kur'an'da anlatılan kıssasını çok yönlü değerlendirmek gerekir. Çünkü bu kıssalarda Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun'la ilgili bilgi verilmekle beraber enaniyetli insanlarda yaygın olarak görülen Firavun karakterinin de tarifi yapılmaktadır. Tarihte bu karaktere sahip bilinen veya bilinmeyen pek çok insan yaşamıştır. Bu karakter aslında halka yabancı değildir. Halk arasında kibirliyle ünlü, azgın kişilere de Firavun gibi benzetmesi yakıştırılır. Bu karakterin dikkat çeken yönlerinden biri alaycı tavırdır. Firavun ve çevresinin Hz. Musa'ya karşı gösterdikleri tavır bütün sapkın kavimlerde görülmüştür. Bu insanları büyük bir kibir kaplamış, öyle ki bu kibirleri sebebiyle elçilerle ve Allah'ın ayetleriyle alay etmeye kalkışmışlardır. Zuhruf suresinin 46. ve 47. ayetlerinde bu durumları şöyle bildirilir. Andolsun, biz Musa'yı, Firavun ve onun önde gelen çevresine ayetlerimizle gönderdik. O da dedi ki, gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman, bir de ne görsün? Onlar bunlara alay edip gülüyorlar. Firavun'un en belirgin özelliklerinden bir diğeri de zahiri değerlere önem vermiş olmasıdır. Kendi yanlış ölçüleriyle ve bozuk mantık yapısı dolayısıyla Hz. Musa'nın üstünlüğünü kavrayamamıştır. Çünkü ona göre üstünlüğün ölçüsü dünyevi değerler olan mal, güç, iktidar gibi kavramlardır. Firavun'un bu bozuk mantığı Kur'an'da şöyle tarif edilir. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altında akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki, o aşağı sınıftan bir zavallı ve neredeyse sözü açıklamadan yoksun biridir. Bu durumda eğer doğruysa, üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Zuhruf Suresi 51-53. Bu ayette görüldüğü gibi Hz. Musa'nın elçi olarak gönderilmesi Firavun'a ağır gelmiştir. Çünkü ona göre büyüklük ölçüsü takva değil, mal ve mülkçe üstün olmaktır. Ayrıca soyluluk da önemlidir. Bu yüzden Hz. Musa'yı kendince küçümser, aşağı sınıftan olduğunu söyler. Nitekim herkes de kendince küçümsenecek bir yön bulmak, enaniyetli insanların en belirgin özelliklerindendir. Firavun'un başka bir yönü de kendini adeta bir ilah olarak görmesidir. Allah, Kur'an'da Firavun'un yakın çevresine, "Ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum." dediğini bildirmiştir. Oysa göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin tek ilahı Allah'tır. Nitekim Firavun, bu apaçık gerçeği göremediği için büyük bir zarara uğramıştır. Firavun'a tüm bu yaptıklarının sonucunda Allah tarafından ibret verici bir son hazırlanmıştır. Kur'an'da bu son şöyle anlatılmıştır. Biz İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrail oğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi öyle. Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Yunus Suresi 90-92. Tam ölüm anında hiçbir kurtuluş yolunun olmadığını ve ölümden kaçamayacağını anlayan Firavun, tevbe etmiş ancak bu gerçek bir tevbe olmadığı için kendisine fayda vermemiştir. Kendisine doğru olan tebliğ edildiği ve mucizeler de gösterildiği halde büyüklenmiş ve diretmiştir. Böbürlenmesi ve üstünlük iddiası onu bu noktaya getirmiş, Allah'a son anda tevbe etmesi de kendisine fayda vermemiştir. Burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Firavun'un inkarının temel nedeni enaniyetidir. İman etmek için gerekli olan delilleri görmediği ya da anlamadığı için değil, iman etmek kibirine ağır geldiği için inkarda diretmiştir. Firavun'un inkarına neden olan bu durum aslında her inkarcı için geçerlidir. Dinden uzak insanların inkarlarının temelinde yeterli delil görmeyişleri değil, kibirleri yatmaktadır. Nitekim Kur'an'da bu insanlardan şöyle söz edilir. Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki, bu apaçık olan bir büyüdür. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Nem Suresi 13-14. Buraya kadar anlattığımız gibi, Firavun, enaniyeti nedeniyle dünya nimetlerinden mahrum olmuş, elindeki bütün zenginlik geride kalmıştır. Üstelik sonsuz hayatında da ebedi azaba mahkum olmuştur. Kendince büyüklenmesine sebep olan bahçeler, pınarlar, güzel evler, ekinler, kısacası bütün dünya malı da elinden gitmiştir. Görüldüğü gibi, kişi istediği kadar zengin olsun, mala, mülke ve güce sahip olsun, Allah için bunları o kişinin elinden almak çok kolaydır. Ancak unutulmamalıdır ki, Firavun'un yanı sıra ona uyanlar da büyük bir zarar içindedirler. Firavun gibi insanlara uyan ve gerçek Rablerini unutan kişilerin durumları da karşılıksız kalmayacaktır. Firavun ve onun ahlakını taşıyan insanların peşine takılıp onları örnek alanlar, hesap günü işledikleri bu günahların cezasını çekmek için önderleriyle birlikte haşredileceklerdir. Nitekim Kur'an'da Firavun'un ve ona uyanların kıyamet günü karşılaşacakları durum şöyle anlatılır. Firavun ve onun önde gelen çevresi. Onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi. O kıyamet günü kavminin önderliğine geçer. Böylece onları ateşe götürmüş olur. Sonunda vardıkları yer ne kötü bir yerdir. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Bu verilen bağış ne kötü bir bağıştır. Hud Suresi 97-99. Elbette bu anlatılanları sadece Firavun isimli kişinin şahsında düşünmek yanlış olur. enaniyetli her insanın böyle bir sondan korkması ve sakınması gerekir. Bu tip bir karakter ve çaba içinde olanlar Firavun'un sonunu düşünüp ibret almalıdırlar. Ve kendi sonlarının onunkine benzemesinden de şiddetle kaçınmalıdırlar. Bir noktanın daha üzerinde önemli durmak gerekir. Sadece Firavun enaniyeti değil, enaniyetin her çeşidi şiddetli bir beladır. Pek çok ayette de tarif edildiği gibi enaniyet her şeyden önce Allah'ın tasvip etmediği bir tavırdır. Bu nedenle özellikle müminler hiçbir konuda nefislerinin büyüklenmesine, böbürlenmesine, üstünlük iddiasında bulunmasına izin vermemelidir. Unutmamak gerekir ki nefse verilen en ufak bir fırsat insan için çok büyük bir zararla sonuçlanabilir. Kişi farkına varmadan yalnızca kendi fikirlerinin doğru olduğunu, kendi tavırlarının üstün olduğu gibi bir kuruntuya kapılabilir. Nitekim kibiri en şiddetli bir biçimde içinde büyüten Firavun da aynı tür bir kuruntu ve aldanış içindeydi. Onun bu hatalı anlayışı bir ayette şöyle bildirilmiştir. Firavun dedi ki, ben size yalnızca gördüğümü, kendi görüşümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum. Mümin Suresi 29. Firavun'un kendi fikirlerine ve aklına nasıl güvendiği ayette açıkça belirtilmiştir. Kendisi sapkın bir insan olduğu halde kitleleri yönlendirmek, onları peşinden sürüklemek ve saptırmak istemiştir. Görüşünden o kadar emindir ki yanlış yolda olduğuna ihtimal dahi vermemiştir. Bu, enaniyetli insanların genel vasfıdır. Kibirli kişiler kendilerine aşırı derecede güvenirler ve kendilerinden daha iyi bilen biri olduğunu kabul etmek istemezler. Hele kendilerinden üstün, Allah tarafından seçilmiş insanların varlığına hiç tahammül edemezler. İşte aklından böylesine emin olarak enaniyet yapan kişiler, Firavun'un Kur'an'da anlatılan durumunu bir ibret vesilesi olarak düşünmelidirler. Onun ne kadar büyük bir akılsızlık içinde olduğunu görmeleri çok önemlidir. Çünkü ancak bu akılsızlığı kavrayabilirlerse, vakit varken ona benzemekten vazgeçip tevbe edebilirler. Ve Allah'a karşı boyun eğici olarak sonsuz bir azaptan kurtulabilirler. Karun şımarıklığı, azgınlığıyla, kibiriyle ve uğradığı sonla Kur'an'da ibret konusu olarak anlatılan bir başka kişidir. Kasas suresinin 76. ve 77. ayetlerinde bu kişiden şöyle söz edilir. Gerçek şu ki Karun Musa'nın kavmindendi. Ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarları birlikte davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki, şımararak sevinme. Çünkü Allah, şımararak sevince kapılanları sevmez. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi, Karun'un azmasına ve kibirlenmesine sebep olan şey malıdır. Allah, kendisini denemek için ona gösterişli bir hazine vermiştir. Ve bütün enaniyetli insanlarda olduğu gibi, Karun bunlardan dolayı şımarmıştır. Malın Allah'ın olduğunu ve dilerse hepsini geri alabileceğini unutmuştur. Tüm bu hazinelerin Allah tarafından kendisini denemek için verildiğini bile fark edememiştir. Hatta kibirinden dolayı aslında bunları hak ettiğini ve bunların kendisine bir takım üstün özelliklerinden dolayı verildiğini düşünmüştür. Kur'an'da Karun'un bu ruh hali şöyle bildirilmiştir. Dedi ki, bu bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir. Bilmez mi ki gerçekten Allah, kendisinden önceki kuşaklardan kuvvet bakımından, kendisinden daha güçlü ve insan sayısı bakımından daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. Suçlu günahkarlardan kendi günahları sorulmaz. Kasas Suresi 78. İşte enaniyetli insanların sapkın bakış açıları böyledir. Bu insanlar kendilerine her şeyi veren Allah olduğu halde şükretmek ya da bağışlanma dilemek yerine böbürlenmeyi tercih ederler. Tüm bu nimetlerin her an ellerinden alınabileceğini ise düşünmezler bile. Halbuki Allah ayetinde bildirdiği gibi Karun'dan daha zengin ve güçlü pek çok kimseyi büyüklenmelerinden dolayı helak etmiştir. Karun'u da benzerlerinde olduğu gibi azgın enaniyetinden dolayı daha dünyadayken azaplandırmıştır. Karun kendisini gözünde büyüttüğü kadar güçlü olsaydı hiç şüphesiz önce kendine yardımı dokunurdu. Ancak ne itibarı, ne malı, ne topluluğu, ne de övündüğü bilgisi onu Allah'tan gelen azaptan kurtarmıştır. Kur'an'da Karun'un ibret verici durumu şu şekilde bildirilmiştir. Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ve o, kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi. Dün onun yerinde olmayı dileyenler sabahladıklarında, vay, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletip yaymakta ve kısıp daraltmaktadır. Eğer Allah bize lütfetmiş olsaydı, bizi de şüphesiz batırırdı. Vay, demek gerçekten inkar edenler felah bulamaz, demeye başladılar. Kasas suresi 81-82. Kur'an'da sahip olduğu şeylerden dolayı kibirlenen ve sonunda da azaba uğrayan bağ sahibi bir kişiden de bahsedilmektedir. Ayetlerde anlatılan olay, zenginlikten kaynaklanan enaniyete açık bir örnektir. Kehf suresinde anlatılan bu kıssa şöyledir. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ekinler bitirmiştik. İki bağda yemişini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında da bir ırmak fışkırtmıştık. Birinin başka ürünleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ''Ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm.'' Kendi nefsinin zalimi olarak bağına girdi. ''Bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum.'' dedi. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Kehf suresi 32-36. Allah ayette bağ sahibi olarak bahsedilen bu insanı sınamak için ona büyük bir servet vermiştir. Kendisine verilen nimetlerse bağ sahibinin haksız yere böbürlenmesine sebep olmuştur. Şükredip bağışlanma dilemek ve bunları Allah yolunda kullanmak yerine kibirli ifadeler kullanmıştır. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki malının ve gücünün sonsuza kadar süreceğini düşünecek derecede bir akılsızlık içine düşmüştür. Bu olay, enaniyetli kişilerin mantık örgüleri ve fikir yapılarının son derece tutarsız olduğuna çok belirgin bir örnektir. Dikkat edilirse bağ sahibi kişi, mülkünün sonsuza kadar baki kalacağını iddia ettiği halde Allah'ı açık olarak inkar etmemektedir. Öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkabileceğine de ihtimal vermektedir. Fakat böyle bir ihtimal gerçekleşse dahi cezalandırılmayacağını hatta ödüllendirileceğini düşünmesi ilginçtir. Her dönemde enaniyetli kişilerde buna benzer bir psikoloji görülür. Bu insanlar dini açıkça inkar etmeseler bile Allah korkusundan uzaktırlar. Bu yüzden ahirete gitseler bile bir şekilde kurtulacaklarını düşünürler. Kur'an'daki bağ sahibi örneği bu ve benzer durumda olanların akletmeyen insanlar olduklarını gösterir. Böyle insanlar enaniyetlerinin şiddetinden dolayı Allah'ın sonsuz kudretini kavrayamayacak hale gelirler. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, Kur'an'da anlatıldığı gibi tüm enaniyetli insanlar gibi bağ sahibi kişinin sonu da ibret verici olmuştur. Bütün sahip olduklarını yitirmiştir ve gücü hiçbir şeye yetmez hale gelmiştir. En sonunda keşke sözleriyle pişmanlığını dile getirmiştir. Ancak bu pişmanlık için çok geçtir. Bu kişinin sonu Kur'an'da şöyle anlatılır. Onun ürünleri kuşatılıverdi. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını evirip çeviriyordu. O çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu. Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Allah dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi. Kehf suresi 42-43. Şu ana kadar enaniyetin insanlara getirdiği pek çok zarardan söz ettik. Dünyada ve ahirette bir nevi bela olduğunu anlattık. Ancak enaniyetle ilgili en çok korkulması gereken konulardan biri, enaniyetle dinin bir arada yaşanamayacağı gerçeğidir. Çünkü dinin en önemli şartı, yalnızca Allah'a kul olmak, yalnızca onu ilah olarak kabul etmektir. Enaniyetli bir insan da kendini Allah'tan bağımsız, müstakil bir varlık olarak görür. Nefsinin istek ve tutkularını Allah'ın emirlerinin üstünde tutar. Allah'a nasıl kulluk etmesi gerektiğinin şuuruna varamaz. Allah'ın kendisine vermiş olduğu özelliklerden ötürü büyüklenerek nefsini güceltir. Kısaca kendi nefsini ilah edinir, onu Allah'a ortak koşar. Dolayısıyla enaniyetle din değil, ancak şirk yaşanabilir. Enaniyetli bir kimse, nefsini ilahlaştırmış olduğu için Allah'tan başka ilah olmadığını bildiren hak dinle daha en temel noktada çatışmaktadır. Dolayısıyla dini yaşaması gibi bir durum söz konusu olamamaktadır. Zaten enaniyetli kimselerin çoğunlukla Allah'ın dinini yaşama gibi bir talebi de yoktur. Büyüklenenlerin dine karşı nasıl inatla direndikleri ve dinden kaçarcasına uzaklaştıkları birçok ayette anlatılır. Bu insanların içlerindeki büyüklenme isteği nedeniyle Allah'ın elçilerini tanımadıkları şöyle haber verilmiştir. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Ve derlerdi ki, biz ünlenmiş bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz? Saffat suresi 35-36. Hatta inkarcıların kibirleri bazen öyle dehşetli boyutlara varır ki açıkça Allah'a karşı düşmanlık gösterirler. Kur'an'da boş bir büyüklenme içinde olan bu insanların Allah'ın adının alınmasına karşı olan tavırları şöyle anlatılır. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. İsra suresi 46. Dinin amacı, insanın Rabbini tanıyıp takdir etmesi ve ona yakınlaşması, onun rızasını kazanmasına vesile olacak ahlaki yapıyı kazanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, enaniyet zaten dinin amacına tamamen ters bir vasıftır. Ayrıca Kur'an'da enaniyet ve büyüklenmenin Allah'ın sevmediği bir özellik olduğu açıkça bildirilmiştir. İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürlenenleri sevmez. Lokman suresi 18. Şüphesiz Allah onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir. Gerçekten O müstekbirleri sevmez. Nahl suresi 23. Hak dinin amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dolayısıyla hem dini yaşayıp hem de Allah'ın razı olmadığı bir tavırdan taviz vermeden yaşamaya çalışmak anlamsız ve kendi içinde çelişkili bir davranıştır. Din, tevazu, teslimiyet, alçak gönüllülük, Allah'a karşı boyun eğicilik gerektirir. Enaniyetli bir kişide ise bu tür mümin özellikleri barınamaz. İşte bu yüzden böyle bir kişi gerçek anlamda iman edemez. Bütün bunların yanı sıra enaniyet, bir kişinin bütün ahlaki vasıflarının körelmesine, kalbinin katılaşmasına yol açan bir hastalıktır. Enaniyetin doğurduğu diğer olumsuz karakter özellikleri, dinin öngördüğü üstün ahlak modelleriyle bütünüyle tezat oluşturur. Örneğin mümin, cömertlik, fedakarlık, sabır, anlayış, şefkat, merhamet, kararlılık, vefa, hoşgörü ve bunlara benzer pek çok üstün ahlaki özelliğe sahiptir. Oysa enaniyetli bir kimsede bu mümin özelliklerinin gerçek manada bulunması mümkün değildir. Bunların aksine enaniyetli kişi cimri, sadece nefsinin çıkarlarını düşünen, sabırsız, kararsız, anlayışsız, zalim, samimiyetsiz ve benzeri özelliklerin toplandığı bir karakter yapısı sergiler. Böyle bir yapıyla da dini yaşamak ve onun hükümlerini gereği gibi yerine getirebilmek mümkün değildir. Zaten dinin en önemli amacı, insanın Allah'ın razı olduğu, beğendiği bu üstün ahlaki vasıfları kazanmasıdır. Enaniyetinde ısrarlı bir kimsenin dini yaşamak istemesi ise en başta dinin amacına ters düşen bir durumdur. İşte bu yüzden böyle bir insan hak dini gerçek manada yaşayamaz. Dini konuları çok iyi bilse, Allah'ın kitabını baştan sona ezberlese de dini yaşamış olmaz. Aksine bildiği hükümleri uygulamadığı için daha çok sorumlu olur. Sonunda da dini ancak münafık olarak yaşayabilir hale gelir. Samimi bir mümin olması içinse her şeyden önce nefsine ilahlık vermeyi ve Allah'a ortak koşmayı bırakması, enaniyetini, kibirini terk ederek acizliğinin, kulluğunun bilincine varması gerekir. Halis din ancak böyle bir temel üzerine kurulabilir. Bu program boyunca anlattığımız gibi kibirli insanların temel özelliği yaratıldıklarını ve ölümlü olduklarını unutmaları, Allah'a karşı içinde bulundukları acizliği hiç düşünmemeleridir. Başta da anlattığımız gibi bu insanlar bulundukları ortam ve şartlar her ne olursa olsun boş bir kibire kapılacak sebepler bulurlar. Evlerinin güzelliğinden ve içindeki eşyalardan, arabalarının markasından ya da modelinden, kıyafetlerinin kalitesinden, saçlarının uzun ve gür oluşundan, gözlerinin renginden, boylarının uzunluğundan, fiziki güzelliklerinden, mevkilerinden, şöhretlerinden, soyadlarının ününden ve daha birçok şeyden kibirlendikçe kibirlenirler. Ancak hiç düşünmezler ki Ali İmran suresinin 185. ayetinde bildirildiği gibi, her nefis ölümü tadıcıdır. Her insan bir gün mutlaka toprağın altına girecektir. Değer verdikleri her şey de kendilerinin ardından yok olup gidecektir. Kıymet verdikleri bedenleri çürüyüp kemik haline gelecek, son model araba dedikleri metal yığınları birkaç on yıl sonra işe yaramaz hale gelip paslanacaktır. Birkaç yıl sonra belki de mevkilerini kaybedecek, şöhretleri kimse tarafından hatırlanamaz hale geleceklerdir. Hatta aradan 100 yıl geçtiğinde dünya üzerinde kendilerini tanıyan tek bir kişi dahi yaşamayacaktır. Tüm bunları kavrayamamaları, üstelik bu konuları hiç düşünmemeleri, onların aslında affedemez kişiler olduklarının açık bir göstergesidir. Ancak affedemez olmak, büyük bir aldanış içinde olan bu kişiler için hafifletici bir sebep değildir. Çünkü Allah her insanı yaratmış ve ona iki yol, iki amaç sunmuştur. Buna göre kişi Allah'a gönülden boyun eğici bir kul olarak hayatını cennet için ecir toplayarak geçirebilir. Veya hevasını ilah edinerek Rabbine karşı büyüklenebilir. Birincisinde Allah onun aklını arttırır, ikincisinde ise aklını elinden alır. İblisin yaptığı gibi kibirlenip bunda direten insanlar her zaman ikinci yolu amaç olarak benimserler. Üstelik her uyarıldıklarında da diretmelerini sürdürür ve Allah'a baş kaldırırlar. Bu kişilerin içinde bulundukları durum bir ayette şöyle tarif edilir. Ona ayetlerimiz okunduğunda sanki onları işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak sırtını çevirir. Artık sen ona acıklı bir azapla müjde ver. Lokman Suresi 7. Ancak unutulmamalıdır ki, enaniyetlerinden dolayı Allah'a karşı büyüklenen ve ayetlerinden yüz çeviren bu kişiler, tavırlarının karşılığını hem dünyada hem de ahirette acı bir azapla alırlar. Bu tavırları onlara hiçbir yarar sağlamadığı gibi, Allah'ın dilemesi dışında ebedi olarak cehenneme sürülmelerine sebep olur. Müminlerse birinci yoldan giderler. Allah'a karşı saygılı ve boyun eğici, diğer müminlere karşı da alçak gönüllüdürler. Çünkü Allah'ın sonsuz gücü karşısında kendi acizliklerinin farkındadırlar. Aynı zamanda sahip oldukları zenginlik ve özelliklerin de geçici bir süre denenmeleri için Allah tarafından verildiğini bilirler. Bu imkanları diğer insanlara karşı üstünlük aracı olarak kullanmazlar. Tevazulu insanlar hem kendi eksikliklerinin, ölümlü oluşlarının, en küçük bir mikroba dahi kolaylıkla yenilebileceklerinin, hem de diğer insanların da kendileri gibi aciz birer kul olduklarının farkındadırlar. Allah katında üstünlüğün takvayla olduğunu da bilirler. Bu nedenle başka hiçbir şeyi ölçü olarak kabul etmezler. İşte bu kişiler, Kur'an'da bahsi geçen temiz akıl sahipleridir. Allah onlara doğruyu yanlıştan ayıran bir anlayış vermiştir. Onlar da bu anlayışla dünya hayatının çok kısa olduğunu, ahiret için cennete kavuşmak için hazırlık yapmaları gerektiğini fark etmişlerdir. Dolayısıyla nefislerindeki büyüklenme arzusunu da tamamen engellemişler, şeytanın enaniyetinden arınmışlardır. Unutmayın, kurtuluşun tek yolu budur.
Dinlemiş olduğunuz bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.